Ayrım 8.
Mister Yalaka. What I know is, baş harfleri Vicky, bildiğim demek. Tarikatlar, cemaatler iktidarda fink atıyormuş. Bakanlar birbirini jurnallıyormuş. İspiyoncu gazetecilerimiz varmış. Yiyip içip Amerikan elçilerini kusuyorlarmış. Yolsuzluk varmış. Rüşvet varmış. İhalelerde avanta dağıtılıyormuş. Malı götürenler yurt dışındaki gizli hesaplara istifliyormuş. Deniz feneri varmış. Uyuşturucu satıcısı vekil varmış. Sübyancı varmış. Futbol siyasete alet edilmiş. Seçim kazanmak için örtülü ödenekten para ödeniyormuş. Başbakan az okuyormuş. Cumhurbaşkanı yüzünden devamlı bir gözü arkadaymış. Ankara'ya ikiyüzlülük hakimmiş. Herkes birbirinin arkasından enkçeka çeviriyormuş. AKP memur alırken bizden olan, bizden olmayan ayrımı yapıyormuş. Güya hem Arapları hem İran'ı seviyormuşuz ama hem bizde ABD'nin nükleer füzeleri varmış hem de Araplar İran'ı vurun diye Washington'a yalvarıyormuş. Azeriler bize güvenmiyormuş. Dümenden kardeş ayağına yatıyorlarmış. Avrupa Birliği'nin bizi almaya asla niyeti yokmuş. Başta Zampara Silvio. Alenen kandırıyorlarmış. Wikimeyen var mı bunları? Bilmeyen yani. WikiLeaks skandalının en skandal tarafı, skandalları herkesin biliyor olması. Peki, gırtlağına kadar bunca skandalın içinde yaşıyor olmasına rağmen, neden ilk kez duyuyormuş gibi yapıyor Türkiye? Çünkü WikiLeaks belgelerinin orijinal metinlerini satır satır okudum. Bilgisayar marifetiyle kelime kelime taradım. Öyle biri var ki tüm dünyada sadece bizim belgelerde adı geçiyor. Fransa belgelerinde yok. Almanya belgelerinde yok. Rusya belgelerinde yok. Azerbaycan, İsrail, Japonya, Ürdün, Afrika ülkelerinde yok. Kaddafi'yi anlatan belgelerde bile yok. Kanada'da yok. Mısır, İspanya, Honduras, Panama, Brezilya, Çin'de yok. Bir tek bizde var. Mr. Yalaka. İnanmayan açsın, tek tek okusun. Dünyadaki 270 büyükelçilik ve konsolosluktan Washington'a on binlerce sayfa kripto gönderen Amerikalı diplomatlar, tüm dünyada sadece Türkiye'den geçtikleri kriptolarda Yalaka şahsiyetine yer vermiş. Veya açın bakın televizyonlara. Önemli değil, mahalle dedikodusu. Salak Amerikalılar, hepsi uyduruk, iftira, yalan. Bir bardak suda fırtına. İlişkilerimizi etkilemez, sorun olmaz demeleri. Ya Rabbi şükür demeleri ondan. GDO. Genetiği değiştirilmiş organizma. Balıklı domates, böcek ilaçlı patates filan. Bağışıklık sistemini çökertir. Genetiği değiştirilmiş politikacı, Takunya geni zerk edilmiş eski Atatürkçü, DNA'sına hepimiz Ermeniyiz şırıngı edilmiş çakma ülkücü, Amerikancı dinci, takkeli solcu, Euro kokulu liboş, alışıklık sistemini güçlendirir, bağımsızlık sistemini çökertir. Genetiği değiştirilmiş gazeteci, bir bakarsın demokrat, bir bakarsın darbeci, bir bakarsın cemaatçi. Köksüz ve omurgasız olduğu için akredite geni direkt cüzdana monte edilir. Yılışıklık sistemini güçlendirir, sırnaşıklık sistemini özendirir, namuslu vatandaşın bünyesinde alerji yapar. Genetiği değiştirilmiş gazete, sahibi Ali iken manşetleri başka açar, hazım zorluğu yaratır, şak el koyarsın, Ali'nin külahını Veli'ye giydirirsin, sahibi Veli iken başka açar. Logo aynı kaldığı için bilinçsiz tüketicinin ruhu bile duymaz, hazmı kolay olur. Genetiği değiştirilmiş bürokrat, biyoteknolojiye gerek yoktur. O işini bilir. Raf ömrü uzundur. Güneşi döner gibi iktidara döner, mevsimine göre çiçek açar. Bu mevsim badem mevsimi mesela. Badem açmamakta direnenler, kımıl zararlısıdır. Ayıklanır, tarla mümbit olur. Genetiği değiştirilmiş profesör tohumları Amerika'dan gelir, vakıf üniversitelerine ekilir, öğrenci fidanlarına aşılanır. Yerli tohumdan doçent bile yapılmazken bunlar aniden boy verir. Etiketine, ambalajına kanıp yersen zamanla reflü yapar, kusma hissi verir. Genetiği değiştirilmiş iş adamı aslanım, kaplanım diye kükrer, bir kesersin ihale genini, kuzu olur kuzu. Genetiği değiştirilmiş terörist. Omuzundaki Kalaşnikov genini çıkartıp yakasına karanfil genini takarsın, çiçek gibi olur. Bırak dağ taşı, Ankara'nın göbeğinde, mecliste bile açar. Genetiği değiştirilmiş seçmen. Sindirim sistemi mi çalışmıyor? Verirsin cop genini, sindirir. Acıktı mı, bırakırsın kapısına koliyi, doyar. Üşüdü mü, yağarsın kapısına kömürü, ısınır. Beyin sistemi mi çalışmıyor? Dokunmazsın, bırakırsın, organik büyüsün. İsmailce. 24 Ocak, Uğur Mumcu. 24 Ocak, Gaffar Okkan. 19 Ocak, Hrant Dink. Ne aymış be kardeşim? Ocağımıza ateş düşü denir ya. Öyle, işte bir 24 Ocak daha. İsmail Cem. Eminim, İsmail Cem'in ne alakası var öbürleriyle diyenler çıkacaktır. Şu alakası var, günün moda deyimiyle hepimiz İsmail Cem'iz. Kanserden gitti çünkü. Al bir ocak daha. 22 Ocak, Aydın Güven Gürkan, o da kanserden gitti. Sadece silahlar patlamıyor bu ülkede, kanser de patlıyor. Trabzon mesela, ülkenin en temiz havasına sahipken, köyleri tamamen doğal gıdalarla beslenirken, yılda 3000 kişi kanserden gidiyor. Çünkü Çernobil'e bile önemli değil muamelesi yaptı bu memleketin yetkilileri. Bakan çıkıp radyasyonlu çayı yudumladı. Milletin gözünün içine baka baka. Orada 15 yıl önce kanser vakası sadece 50 idi. Bugün 2500. Giresun 2168. Hopa'da son 3 yılda 96 kişi vefat etti, 46'sı kanserden. Kazım Koyuncu da Hopalıydı, 33 yaşında gitti, babası da kanser. Ardeşen'de 700 kişiyi sağlık kontrolünden geçirdiler, 200'ü kanser çıktı, çay elinde doğan bebeklerin 30'u. Kandırdılar bu milleti, kıydılar, hepimiz İsmailcemiz. Muğla yatağın, Marmaris'e 3 adım. 3 kuruşluk filtreyi takmadılar. Bakın, dramatik bir örnek. Santral kurulduğunda 2 eczane vardı yatağında. Nüfus aynı ama şu anda 18 eczane var. Ciro rekorları kıran ilaçları tahmin edin. İzmir Alia, rafineri, demir çelik falan. Foça dibinde, Karaburun karşı kıyısı. Bozköy muhtarı anlatıyor. Tarım, hayvancılık bitti. 10 kişi kanserden öldü. Horoz Gediği muhtarı anlatıyor. 10 yılda 45 kişi öldü, 32'si kanserden. Ekle bunlara, kiremit tozundan yapılan kırmızı biberi, çamaşır tozuyla beyazlatılan tavuk etini, hormon basılan salatalığı, hepimiz İsmailcemiz. Ailesinden teröre ve kansere kurban vermeyen neredeyse kalmadı bu ülkede. Yetkili koltuklarda oturanlar, kendi milletine yalan söylerse, sorunların üstünü örtmeye kalkarsa, felaketler de böyle tsunami dalgaları gibi üst üste gelir maalesef. Enden Hanım. Arka sayfalarda yayımlandı. Küçücük bir haber. Sene 2002. Enden Hanım 53 yaşındaydı. Babasından miras kaldı. Geniş, boş bir tarla. Toprağa mümbit. Tarım Bakanlığı'na ait Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü'ne başvurdu. Antalya'daki miras toprağına dikmek üzere Washington cinsi portakal fidanı satın aldı. Elleriyle dikti. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 çapaladı, suladı. Sabırla bekledi, bekledi. Hem babadan kalma miras toprağını güzelleştirdiğini düşünüyor, hem de geleceğe dair umutlarını yeşertiyordu. Ve günü geldi. Fidanlar ağaç oldu, meyve verdi. Enden Hanım 60'ına gelmiş. Sıra hasada gelmişti. Onca masraf, onca emek, onca umut, onca sene nihayet karşılığını alacaktı. Tüccarın adamları toplamak için bahçeye geldi ki. O da ne? Portakal, portakal ama Washington değil ya, çekirdekli. Meğer baba mirasına 7 sene önce büyük umutlarla yatırım yapan, kendi elleriyle diken, bakan, büyüten Enden Hanım'a Washington fidanı yerine Valencia fidanı satmışlardı. İyi mi? Kazıklanmıştı yani. Ancak 7 sene sonra anlayabildi. Dedim ya, küçücük yayımlandı. Halbuki Türkiye'nin komple başına geleni bundan iyi anlatan haber yoktu. Hepimiz Enden Hanım'ız çünkü. Anlamasını anladık ama ancak 7 sene sonra. Yanlış fidan ağaç olduktan sonra. Ertuğrul günaydın. Ucube demedi. Ucube dedim. Herkes Osmanlı'yı falan konuşurken Kültür Bakanımız Gazi oldu, iyi mi? Ertuğrul Gazi. CHP İl Başkanı, CHP Milletvekili, CHP Genel Sekreteri, CHP Belediye Başkan Adayı, CHP Genel Başkan Adayı, bir U AKP Milletvekili, AKP Bakanı. Allah adamı Ertuğrul Günay'ın durumuna düşürmesin, dedi Arınç. Amin. Bakın, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı'ydı Ertuğrul Günay. Sonradan CHP Milletvekili olan Zülfü Livaneli, SHP'nin adayıydı ki, sonradan CHP'ye geçen Murat Karayalçın, SHP'nin genel başkanıydı. Necdet Özkan, DSP'nin adayı olmuştu ki, sonradan CHP'ye geçen Rahşan Ecevit, DSP'nin kurucu genel başkanıydı. Sonradan CHP milletvekili olan İlhan Kesici ise ANAP'ın adayıydı. CHP, SHP, DSP birbirini yemiş, ANAP'tan DYP'ye geçen Bedrettin Dalan'la, sonradan DYP'ye geçen ANAP'la İlhan Kesici birbirini bölmüştü. Netice itibariyle sadece %25 alan Tayyip Erdoğan aradan sıyrılıp kıl payı başkan olmuştu. Hepsini topladığında 3 katı yapıyorlardı. Bugün hepsini topluyorsun, yarısı etmiyor. Böyle bu işler. Geçmişe mazi, son kullanma tarihi biten Niyazi. Ertuğrul Gazi dedik ama Ertuğrul Günaydın mı desek acaba? Berber. AKP Çorum milletvekilimiz meclis berberinde istenmeyen kıllar için ağda yaptırırken kulağı uf oldu. Cart diye çekerlerken derisi soyuldu. Çorum'un leblebisinin meşhur olduğunu biliyordum ama Çorumluların kulağını ağda yaptırdığını bilmiyordum doğrusu. Dolayısıyla tıraştırmacı gazeteci olarak bu vahim olayın peşine düştüm. Hadise şu. Efendim, TBMM'nin emektar bir berberi vardı, Hüseyin Şenol. Demokrasimizi 30 senedir o tıraş ediyordu. Saç 3 lira, sakal 1,5 lira, saç sakal 4 lira. Dışarıda saç sakal en az 20 lira olduğu için vekillerimiz TBMM berberinde kuyruk oluyordu. Memleketimizin bu en önemli sorunu için TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan müzakereler neticesinde oy birliğiyle berber kadrosunun derhal takviye edilmesi kararı alındı. O dönem TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, milletin parasıyla tanesi 4800 dolardan İtalyan firmasına 575 tane ceylan derisi koltuk yaptırarak vekillerimizin popo sağlığını halleden TBMM Başkanımız, berber kadrosuna yapılacak mühim atama için dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'la istişarelerde bulundu. Başbakanımız TBMM Başkanımızı "Sen bu konuyu Berna'yla bir konuş" diyerek eşine yönlendirdi. Bunun üzerine TBMM Başkanımız, Başbakanımızın eşi Berna Yılmaz'la istişarelerde bulundu. Berna Yılmaz'ın basına kapalı görüşmelerde TBMM başkanımıza ne dediğini bilmiyoruz tabii ama neticede başbakanımızın küçük oğlu Hasan'ın berberi Ahmet Bulut TBMM berberi olarak işe alındı. Böylece TBMM berberinde Hüseyin'le Ahmet koalisyonu kuruldu. Hüseyin'in tek başına iktidarı sona ermişti ama fiyatlar aynı kalmıştı. Ordu evlerindeki tıraş tarifesi daha da ucuz olduğu için asker bu iktidar değişikliğine ses çıkarmadı. Saç 3 lira, sakal 1,5 lira, saç sakal 4 lira uyumlu şekilde demokrasi tıraşına devam ettiler. Ta ki 2003'e kadar. AKP hükümet oldu, sakal tıraşı azaldı, işler kesatlaştı. Ama TBMM berberinde kaosa yol açan değişiklik sadece bu değildi. AKP baktı ki bürokrasi direniyor, bürokrasideki istenmeyen kılları temizlemek için zart diye kanun çıkardı. Kamudaki emeklilik yaşını 65'ten 61'e indirdi. Bürokrasi sinek kaydı hale getiren hesapsız kitapsız bu kanun değişikliği en büyük darbeyi TBMM berberine vurdu maalesef. Çünkü emektar berber Hüseyin 63 yaşındaydı. Berber sayısı gene 1'e indi. Gene kuyruklar oluştu. Memleketimizin bu en önemli sorunu için TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan müzakereler neticesinde oy birliğiyle berber kadrosunun derhal takviye edilmesi kararı alındı. O dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç'tı. TBMM Başkanımız berber kadrosuna yapılacak kritik atama için gideyim de başbakana sorayım demedi. AKP'nin ağır topu olduğu için istişarede filan bulunmadan kafadan kendi özel berberi Mümtaz Aslan'ı işe aldı. Böylece demokrasiyle sandığa gömülen Hüseyin evine gönderildi. TBMM berberinde ANAP'lı Ahmet'le AKP'li Mümtaz koalisyonu kuruldu. Artık jilet bile daha pahalıydı ama fiyatlar aynı kalmıştı. Saç 3 lira, sakal 1,5 lira, saç sakal 4 lira. Arınç'ın her şeyine karşı olan asker, ordu evlerindeki fiyat tarifesini göz önüne alarak muhtıra verilmesinin yanlış olacağı kanaatine vardı. Demokrasi tıraşı uyumlu şekilde devam etti. Gel gör ki iktidar gücünü arkasına alan Mümtaz havaya girdi. Karşı yapayım derken kılıç çıkarmaya karar verdi. Kulağı ağda uygulaması başlattı. Üstelik bedavaydı. Evet bedava. 4 liraya saç sakal olana Avanta'dan ağda yapıyordu. Dokunulmazlıklarını dokundurtmayan vekillerimiz bu demokratik imkandan faydalanmak için kulak memelerine dokunmasına izin verdiler. Mümtaz başladı dokunmaya. Yılbaşından bu yana 2500 kulağı ağda yaptı. Isıtıyor, yapıştırıyor, cart diye çekiyordu. Vekiller yandım anam diye bağırınca meclis muhabirleri koşuyor ama demokrasinin nimetlerinden faydalandığı için kulakları kıpkırmızı gülümseyen vekillerimizle karşılaşıyorlardı. Ta ki geçen haftaya kadar. Mümtaz ağdayı yapıştırdı, cart diye çekti. Kıllarla beraber AKP Çorum milletvekilimizin derisini soydu, çıkardı. Bir ara kulak koptu, ambulans çağırın diye telaş oldu ama neyse ki kulak yerindeydi. Çorum milletvekilimiz kulağım yerinde kaldı ama bu Mümtaz'ın yanına kalmamalı dedi. TBMM başkanlığına dilekçe yazarak şikayetçi oldu. TBMM başkanlığı bu dilekçeyi derhal TBMM başkanlığı İç Hizmetler Müdürlüğü'ne havale etti. TBMM başkanlığı İç Hizmetler Müdürlüğü derhal tıraştırma açtı. Normalde Mümtaz'ı derhal kapının önüne koyarlardı ama Bülent Arınç'tan tırstıkları için Mümtaz'ın savunmasını isteyip uyarı cezası vermekle yetinildi. Meşhur subaydan gelen kulağa ağdayı Mehmet Haberal yaptı şeklindeki mektubun yandaş basına sızdırılmasına, saç sakal 4 lira uygulamasının devamına, kulağa ağda uygulamasının ise antidemokratik bulunduğu için durdurulmasına karar verildi. Bilmiyorum olaya bir açıklık getirebildim mi? Mehmet Haberal bölümü hariç olaylar ve insanlar gerçektir. Hadi cümleten hayırlı tıraşlar. Kömürizm ve AKP'li belediye başkan adayı gazetecilere Avanta cep telefonu dağıttı. Kömür dağıtıyorlar, alışveriş çeki dağıtıyorlar, buzdolabı dağıtıyorlar, makarna dağıtıyorlar, el sabunu, un, ayçiçeği yağı, çamaşır makinesi, ekmek arası döner dağıtıyorlar. Opera bileti dağıtıyorlar. Karpuz, futbol topu, şampuan, limonata, çanta, kalem, çorba, şofben, aşure dağıtıyorlar. Külot dağıtıyorlar. Çiçek, çikolata, eşofman, patates, oyuncak, reçel, pantolon, kuru fasulye, defter, elma, uydu anten dağıtıyorlar. Halı dağıtıyorlar. Şeker, et, kaban, elektrik süpürgesi, salça dağıtıyorlar. Burs dağıtıyorlar. Portakal, pide, ajanta, soğan, çamaşır deterjanı, odun dağıtıyorlar. Başlık şöyle: Son yolculuğa yardım. Haberde şöyle: Manisa Belediye Başkanı vatandaşların cenazelerini ücretsiz olarak yerinden alacak, yıkayacak ve kefene saracak olan gasilhane ve morgu törenle hizmete açtı. Mesir macunu dağıtıyorlar, televizyon dağıtıyorlar, badminton topu dağıtıyorlar, yemek dağıtıyorlar, ayakkabı, zeytin, bisiklet, muz, süt, pirinç, su, şapka, balık, bulaşık makinesi dağıtıyorlar, yağmurluk dağıtıyorlar, pazar çantası, sandalye, çorap, peynir, ampul dağıtıyorlar, arpa şehriye, diş fırçası, fidan, nohut, ocaklı fırın, dondurma, gömlek, bulaşık deterjanı, çerez, bulgur, bardak dağıtıyorlar. TBMM Başkanı erkek milletvekillerine kravat, atkı ve mendil seti dağıttı. Kadın milletvekillerine ipek fular dağıttı. Mezrada su yok. Bulaşık makinesi dağıttılar. Dün Muş'ta kızak dağıttılar. Ekmek dağıtıyorlar. Tıraş köpüğü dağıtıyorlar. Bilgisayar dağıtıyorlar. Lokma dağıtıyorlar. Mont, bal, sünnet kıyafeti, cüzdan, tabak, kireç, tahin helva dağıtıyorlar. Yatak dağıtıyorlar, yastık, tavuk, boğaca, banyo sabunu, tuz, çay, kanepe dağıtıyorlar. Tetris dağıtıyorlar. Soba dağıtıyorlar, şerbet, fanila, kahve, boya, önlük, dikiş makinesi dağıtıyorlar. Netice itibariyle demokrasinin şanzımanını dağıtıyorlar. Bidon kafa. Şarıl şarıl bedava su varken baraj yapacağına, dünyanın en uzun borusunu döşeyip ta Rusyalardan en pahalı gazı getiriyor, depo yok. Depo bulsa su yok. Su bulsa boru yok. Boru döşesi o döşeyene kadar zaten su kuruyor. Bakıyorum televizyonlara. Şöhret olmuşsun ya. BBC, CNN hepsini gösteriyor. Akmayan çeşme başında elindeki boş bidonu kameraya sallayarak elim kırılsaydı diye bağırıyorsun. Hiç bağırma. Senin paranla sana köfte ekmek ısmarladılar. Hizmet sandın. Sudan ucuz senin oyun. Hiç bağırma. Düşün şöyle bir. Maazallah CHP MHP iktidar olsaydı ne diyeceklerdi? Uğursuz bunlar, bereketsizler. Geldiler, kuruttular. Demeyecekler miydi? Diyeceklerdi. Sen de kafanı emme basma tulumba gibi sallayarak hevallah demeyecek miydin? Diyecektin. Hatta şu anda tek satır bile susuzluktan bahsetmeyen liboşları, satılık kalemleri okuyup okuyup şerefsiz bu laikler demeyecek miydin öfkeyle? Diyecektin. Hiç bağırma. Bak şimdi sen çoluk çocuk kokarcaya döndün. Afrikalılar gibi fellik fellik yıkanacak deri arıyorsun. Senin sırtından koltuk sahibi olanlar, borsa vurgunu yapanlar, ihale kapanlar, dolar faiz volisi vuranlar ise Pierre'le, San Pellegrino'yla, jacuzzi'de banyo yapıyor köpük köpük. Reyna'da sular kesik mi sanıyorsun? Abenin bidon kafalım. Şimdi iyi dinle. Yap elini yumruk, şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa. Ne duydun? Dong dong, değil mi? Sen önce onu doldur. Su kolay. Bidon kafa 2. Avanta dağıtana dua edip, avantası kesilince beddua edene, akmayan çeşme başında boş bidonu kameraya sallayarak, elim kırılsaydı diye bağırana bir dön kafa demiştim. Vay sen misin bunu diyen? 3 sene küfrettiler. Yalaka tayfası 3000 makale filan yazdı. Netice? Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Avanta'yı dağıtan kamu personelinin gözlemlerini derledi, rapor haline getirip yayımladı. Yardım alanlar, yardım aldıkları sürece dua ediyorlarmış. Bir kez bile yardım almasalar başlıyorlarmış bedduaya. Allah belanızı versin diyorlarmış. İhtiyacı olmadığı halde yardımlara kapışanlar varmış. Kimmiş bunlar? Bencil, pişkin, açgözlü, kendini acındıran, psikolojik sorunları olan ruh hali saldırgan, tacizkar, tehdit eden kurnaz kişilermiş. Benim bidon zarif kalmış yani. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre cami önündeki güvercinlere serper gibi dağıtılan yardımlar gençleri tembelliğe sevk ediyormuş. Maaş gibi algılıyorlarmış. Kömür kesilir diye işe girmiyorlarmış. İşe girseler bile avanta istiyorlarmış. Avanta azaldığı zaman cebinden mi veriyorsun lan diye kavga çıkarıyorlarmış. İşin var, gücün var. Hangi hakla avanta istiyorsun diye sorulduğunda başbakan televizyonda söyledi, herkes alıyor, o hakla istiyorum cevabını veriyorlarmış. Özetlersek, bidon kafa ve göbeğini kaşıyan adam bizzat başbakanlık tarafından kapı gibi resmi raporla tescillenmiş oldu. Başbakanı sevmem ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu bilimsel araştırmayı yaptırıp Bekir abi ve beni büyük bir mağduriyetten kurtardığı için teşekkür ederim kendisine. Anket. Bir zamanlar çalıştığım gazete için anket yapılmıştı ve en çok hangi bölümünü beğeniyorsunuz diye sorulmuştu. Okurların %12'si kültür sanat sayfalarımızı beğendiğini söylemişti. Kültür sanat sayfamız yoktu. Adını vermeyeyim, bir gazete üniversite öğrencileri arasında en çok okunan gazete çıktı. Öğrenci sayısı 2.600.000, tiraj 20.000. Çok güvenirim anketlere. Aslında biraz şüpheyle bakardım ama Türkiye'nin en yakışıklı erkeği anketinden Turgut Özal sonucu çıktığında şüphem müphem kalmadı. Türkiye'nin en seksi erkeği anketi yapıldı. Profesör Ahmet Metek Işıkara çıktı. Sor hobilerimizi mesela, banko ne çıkar? Kitap okumak çıkar. Halbuki hepimiz biliyoruz ki kıçımızı silmek için tükettiğimiz tuvalet kağıdı miktarı beynimizi parlatmak için tükettiğimiz kağıt miktarından fazla. Demem o ki, sürüden ayrılanı kurt kapar tehdidiyle büyümüş bir topluma habire en güçlü bu güçlünün yanında saf tut mesajı göndermek özgür iradeye baskı değil mi? Güya partilerin televizyon reklamını yapması yasak. Ana haber bülteni ayaklarıyla Ankara temsilcisinin avant aldığı adayı önde göstermenin, o adayın bangır bangır televizyon reklamı vermesinden ne farkı var? Soruyorum. Zimmete para geçirenin yakasına yapışıyoruz da, zimmete anket geçirmek niye serbest? Kütük. Seçmen sayısı 6 milyon artmış. Bir yılda şak diye. Milli gelir hesaplanırken vatandaş sayısı azalıyor. Seçim yaklaşırken vatandaş sayısı artıyor. Dalgalı vatandaş yani. Piyasa arz talebine göre değişiyor. Yeter ki sörf yapmayı bil. Anlamadım diyorsan Meksika dalgası gibi düşün. Hop oturuyorsun, hop kalkıyorsun. Öyle. Zaten işin özüne bakarsanız o maksatla nüfus kütüğüne, seçmen kütüğüne yazarlar bizi. Devleti yöneten arkadaşlar kütük listesinde olup olmadığımızı bilmek isterler. Bakar kütüğe, sen misin bu? Evet. Yok öyle. O kütüğün sen olduğunu ispat etmen için nüfus kağıdını göstermen gerekir. Belge gösteremezsen o kütük benim diyemezsin. Kütükler karışır yoksa. Neyse. Şu anda 48 milyon seçmenimiz olduğuna göre yılda 6 milyondan 10 yıl sonra kaç seçmenimiz olacak? 108 milyon. 8'i ölse düz hesap 100. Peki 10 yıl sonraki tahmini nüfusumuz ne? 90. Kütük artıyor çünkü. Fatih Camii. Erbakan rahmetli oldu. Fatih Camii'nin avlusunda mahşeri kalabalık var. Canlı yayında seyrediyorum. Musallanın başında siyasiler, askerler, tarikatçılar, iş adamları, gazeteciler itiş kakış. Ve orada cansız bedeniyle uzanmış, oradakileri seyreden devlet adamını düşünüyorum. Büyük entelektüeldi. Arapça ve Farsça'nın yanı sıra o tarafı pek bilinmez, İtalyanca ve Rumca bilirdi. Felsefeye meraklıydı. Milattan önceye ait Yunanca el yazmaları okurdu. Filozofları etrafına toplar, Peripatosçuların, Stoacıların ilkelerini, Platon'u, Aristoteles'i tartışırdı. Coğrafyaya düşkündü. Batlamyus olarak tanınan Claudius Ptolemaeus'un coğrafisini incelerdi. Coğrafide bölük pörçük yer alan haritaları bütün haline getirip yayımlattı. Akdeniz, Ege ve Adriyatik'in girintilerini, çıkıntılarını, derinliklerini, adalarını adeta avcunun içi gibi bilirdi. Astronomiyle ilgiliydi. Özellikle Almagest'in Latince çevirisini. Efsane astronom Alekuşçu'nun ta 1438'de hazırladığı yıldız kataloglarını, matematik teorilerini yutardı. Bizans'a ait kitapların koleksiyonunu yapardı. Ayasofya'ya dair neredeyse yazılmış tüm orijinal eserleri biriktirmişti. İstanbul'un Konstantinopolis dönemine ait en eski şehir haritası ondaydı. Büyük İskender'in biyografisi, Anabasis'in kopyası kütüphanesindeydi. Ve Homeros'un İlyadası. Hatta İlyada'dan o kadar etkilendi ki kalkıp Truva'ya gitti. Kalıntılarını gezdi. Akileus'un ve Hektor'un mezarları hakkında bilgi aldı. Kahramanlıklarını saygıyla andı. Truva'nın konumunu, denizle karayla ilişkisine stratejik yararını inceledi. İstanbul'un fethini Truva'nın rövanşı olarak görürdü. Tıpkı Mustafa Kemal gibi. Atatürk'te 9 Eylül'de Hektor'un öcünü aldık demişti. Hobileri vardı, denizi çok severdi. Balıkçılık üzerine yazılmış belki de en eski kitap Halitüka'yı okurdu. Hipokrat'ı, lir sanatını, hayvanların özelliklerini, değerli taşlar üzerine derlemelerini elinden düşürmezdi. Kültür adamıydı, sanatçı hamisiydi. Edebiyatçılara kol kanat gererdi, ödüllendirirdi. Şairdi, takma isimle şiirler yazardı. Mimariyi önemserdi. Evlerini Alaturkeska, İran, Karaman, Alagresa tarzında inşa ettirmişti. Din millet ayırmazdı. Galata'daki San Pietro Kilisesi'ne gidip ayin bile izlerdi. Yahudi, Rum fark etmez, ustalıklarıyla dostluk kurardı. İtalyan ekolünü beğenirdi. Portresini de İtalyan ressama yaptırdı zaten. Hatta biz sahip çıkmadığımız için en ünlü portresi şu anda Londra'da Victoria Albert Müzesi'nde sergileniyor. Aslında National Gallery'de olduğunu yazarlar ama değil. Üzerinde resmi bulunan madalyonlarla beraber sergilensin diye Victoria Albert'e getirildi. Evet, Fatih o. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Camii'nde yatıyor. Bin bir dolap çeviren, insanları senden benden diye ayıran politikacıları, tarih kültür cahillerini, bilim sanat düşmanlarını, cukkacıları, peşkeşçileri, bir yandan hödzöt yapıp bir yandan saf tutan askerleri, toplumunu din imanla dolandıran bezirganları, 100 kere ders almayıp bezirganlara kananları, ikiyüzlülüğü yalaka gazetecileri görünce, devlet denilen kavram en üst düzeyde oradayken, bir tane bile Türk bayrağı görmeyince ne düşünmüştür acaba?